Ayrım 66.
Gerçi 1937-1945 savaşında büyük zararlara uğramış ve geleneksel pazarları ile kendisini besleyen ülkelerden kopmuştu ama onarılabilir bir sanayi altyapısı, yetenekli, iyi eğitim görmüş ve toplumsal yönden birbirlerine kenetli bir halkı vardı. Ve bu halkın kendilerini geliştirme kararlılığı artık barışçıl, ticari amaçlara yönlendirilebilirdi. 1945'i izleyen birkaç yıl boyunca Japonya bitkin, işgal altında bir ülkeydi ve Amerikan yardımına bağımlı durumdaydı. 1950'de olayların yönü değişti. Ne gariptir ki, bu büyük ölçüde Birleşik Devletler'in Kore Savaşı'ndaki savunma harcamalarının fazlasıyla artmasından olmuş, bu artışlar Japonya'nın ihracata yönelik şirketlerine güç katmıştır. Söz gelimi Toyota iflas tehlikesi yaşarken BD Savunma Bakanlığı'nın yaptığı ilk kamyon siparişi sayesinde kurtuldu. Hemen hemen aynı şeyler daha pek çok şirket içinde söz konusu olmuştur. Elbette ki Japon mucizesini yaratan şey Amerika'nın Kore Savaşı'nda ve bir kez daha Vietnam Savaşı'nda yaptığı harcamaların itici gücünden çok daha fazla bir şeydi. Ülkenin kendisini tam olarak nasıl böyle bir değişmeden geçirdiğini ve başkalarının onun başarısını nasıl taklit edebileceğini anlatma çabasının kendisi de minyatür bir büyüme sanayine dönüşmüş durumdadır. Önemli bir sebep Japonların en üst düzeyde kalite kontrolü elde etmenin değerine oldukça aşırıya varan inançlarıydı. Bunu batıdaki incelikli yönetim ve üretim tekniklerini ödünç alarak ve bunları geliştirerek yapıyorlardı. Japonya ulusun güçlü, yüksek düzeyli, herkes için eğitim konusundaki kararlılığından, sahip olduğu çok sayıdaki mühendisten, elektronik ve otomobil meraklısından dev Zaibutsu kadar küçük ama girişimci atölyelerden de yararlanmıştır. Çok çalışmaktan, iş yerine bağlılıktan, iş yönetimi, işçi anlaşmazlıklarını, uzlaşma ve boyun eğme yollarını birlikte kullanarak uzlaştırmaktan yana bir sosyal etos da vardı. Ekonomiye sürekli büyüme sağlayabilmek için çok büyük miktarlarda sermaye bulmak gerekiyordu. Bulundu da bunun kısmen sebebi Amerikan stratejik şemsiyesi altına sığınan, askerden arındırılmış bir ülkenin savunmaya pek az harcama yapmasıydı. Belki daha da çok mali alanlarda ve vergilendirmede kişisel tasarrufu alışılmadık ölçüde özendiren politikaların benimsenmesinden ileri geliyor. Bu tasarruflarda yatırım amaçlarına uygun olarak kullanılabiliyordu. Japonya MIT'inin, Japon Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, yeni sanayileri ve teknolojik gelişmeleri beslerken, bir yandan da eskiyen, çürüyen, sanayilerin düzenli bir biçimde geriletilmesini eşgüdümlemede, oynadığı rolden de yarar görmüştür. Tüm bunlar Amerikalıların laissez-faire'ci yaklaşımından tamamen farklı bir biçimde yapılıyordu. Yapılan açıklamalarda ne tür etkenler bir araya getirilirse getirilsin, başka Japon uzmanları daha ağırlıklı olarak kültürel ve sosyolojik sebeplere işaret edebilirler ve tabii bir de sıra kendisine gelen bir halkın ulusal özgüveni ve irade gücünden oluşan o tanımlanamaz artı etkene de Japonya'nın ekonomik başarısının büyüklüğü inkar edilemez. 1950-1973 arasında gayri safi yurt içi hasılası yılda %10.5 gibi inanılması güç bir ortalama ile arttı. Bu, sanayileşmiş öbür ülkelerin hepsininkinden çok daha ileride olan bir değerdi. 1973-1974 yılında ortaya çıkan ve dünyadaki genişlemeye şiddetli bir darbe indiren petrol bunalımı bile, Japonya'nın büyüme oranlarının bunalımını izleyen yıllarda hemen hemen iki katı olarak sürmesini engellemedi. Japonya'nın sürekli olarak egemen dünya üreticisi olduğu mamul ürünlerin kapsamı insanı afallatıyordu. Fotoğraf makineleri, mutfak eşyaları, elektrikli aletler, müzik aletleri, küçük motosikletler ve liste uzayıp gitmektedir. Japon ürünleri İsviçre saat sanayine meydan okumuş, Alman optik sanayini gölgede bırakmış, İngiliz ve Amerikan motosiklet sanayilerini perişan etmiştir. 10 yıl içinde Japon tersaneleri dünyada denize indirilen gemilerin yarısından fazlasını üretiyordu. 1970'li yıllara gelindiğinde daha modern nitelikli olan çelik fabrikaları Amerikan çelik sanayi kadar ürün vermekteydi. Otomobil sanayinde meydana gelen değişim ise daha da çarpıcı oldu. 1960-1984 arasında dünya otomobil üretimindeki payı %1'den %23'e yükseldi. Ve bunun bir sonucu olarak milyonlarca Japon otomobili ve kamyonu tüm dünyada satılmaya başladı. Ülke sürekli ve ödün vermez bir biçimde düşük teknoloji ürünlerinden yüksek teknoloji ürünlerine geçti. Bilgisayarlara, telekomünikasyona, uzay sanayine, robot yapımına ve biyoteknolojiye. Sürekli ve ödün vermez bir biçimde ticaret fazlası arttı. Japonya bir sanayi devi olduğu kadar maliye alanında da bir dev olmuştu ve dünya üretimi içindeki payı ve pazarları genişledi. Müttefik işgali 1952'de sona erdiği zaman Japonya'nın gayri safi milli hasılası Fransa ya da İngiltere'ninkinin 1/3'ünden biraz daha fazlaydı. 1970'li yılların sonunda ise Japon GSMH'si Birleşik Krallık ve Fransa toplamı kadar ve Amerika'nınkinin yarısından çoktu. Bir kuşak içinde Japonya'nın dünya imalat verimi ve GSMH'si içindeki payı yaklaşık %2 ila 3'ten yaklaşık %10'a çıkmıştı ve yükselmeyi sürdürüyordu. Bir tek Rusya 1928'i izleyen yıllarda buna benzer ölçüde bir büyüme gerçekleştirmişti. Ama Japonya aynı şeyi çok daha az zahmetli ve çok daha göz alıcı bir biçimde, çok daha geniş bir tabana yayarak yaptı. Japonya ile kıyaslandığında öbür büyük güçlerin her biri ekonomik açıdan hareketsiz görünmek durumundadır. Bununla birlikte Çin Halk Cumhuriyeti, ÇHC, 1949'daki kuruluşunu izleyen yıllarda kendisini ortaya koymaya başladığı zaman bu ülkeyi ciddiye almayan gözlemci hemen hiç yoktu. Bu kısmen sarı tehlikeye ilişkin geleneksel bir kaygıyı yansıtmış olabilir. Çünkü doğunun uyuyan devi 800 milyonluk nüfusunu ulusal amaçlar için teşkilatlandırdığı anda dünya meselelerinde önemli bir güç olacağı kesindi. Daha da önemli olan CHC'nin hemen hemen kuruluşundan başlayarak yabancı güçler karşısında çok sivri, hatta saldırgan denebilecek bir rol benimsemesiydi. Bu rol kendisini kuşatılmış olarak görmenin sinirliliğiyle verilmiş bir tepki olsa bile. Kore, Kyemoy ve Matsu konularında Birleşik Devletler ile çatışmaları, Tibet'e girişi, Hindistan'la olan sınır mücadeleleri, SSCB'den öfke içinde kopması ve tartışmalı bölgelerde onunla çarpışmaları, Kuzey Vietnam'la olan kanlı çatışması ve Çin propagandasının, özellikle de Mao'nun yönetimi sırasında, Batı emperyalizmini ve Rus hegemonizmini eleştirirken ve dünya üzerindeki halk kurtuluş hareketlerini teşvik ederken, genellikle taşıdığı kavgacı üslup, bu ülkeyi dünya meselelerinde sağduyulu ve incelikli Japonya'dan daha önemli ama aynı zamanda daha hesaba gelmez bir varlık haline getirmiştir. Sırf dünya nüfusunun 1/4'üne sahip olduğu için Çin'in politik yönden şu ya da bu yöne kayması ciddiye alınmak zorundaydı. Bununla birlikte yalnızca ekonomik ölçülere vurularak değerlendirildiği zaman CHC klasik bir ekonomik gerilik örneği veriyordu. Söz gelimi 1953'te dünya imalat sanayi üretiminin ancak %2.3'ünü gerçekleştirmişti ve toplam sanayi potansiyeli İngiltere'nin 1900'deki potansiyelinin ancak %71'ine eşitti. Her yıl 10 milyonlarca kişilik sıçrayışlarla artan nüfus, büyük bir ağırlıkla yoksul köylülerden oluşmaktaydı. Bunların kişi başına verimleri son derece düşüktü ve devlete katma değer olarak hemen hiçbir şey sağlamıyordu. Yerel diktatörlerin, Japon istilasının ve daha sonra da 1940'ların sonlarındaki iç savaşın yarattığı karışıklıklar, köy komünlerinin 1949'dan sonra toprak sahiplerinin yerine geçmesiyle sona ermedi. Bununla birlikte ekonominin geleceği tümüyle umutsuz değildi. Çin'in temel bir yol ve hafif demir yolu altyapısı vardı. Tekstil sanayi hayli gelişmişti. Kentleri ve limanları girişimci etkinliklerin merkeziydi ve özellikle de Mançurya bölgesi Japonlar tarafından 1930'lu yıllarda geliştirilmişti. Sanayide ileri hamle aşamasına girilmesi isteniyorsa gerekli olan şey uzun bir istikrar dönemi ve çok büyük miktarlarda sermayenin ülkeye girmesiydi. 1950'li yıllar sürerken her iki koşulda Komünist Parti'nin egemenliği ve Rus yardımının akışı ile bir ölçüde sağlandı. 1953 tarihli 5 yıllık planda Stalin bilinçli olarak taklit edilerek ağır sanayinin geliştirilmesine ve çelik, demir ve kömür üretiminin arttırılmasına öncelik verildi. 1957'ye gelindiğinde sanayi verimi ikiye katlanmıştı. Öte yandan sanayi yatırımları için eldeki sermaye miktarı ister ülke içinden sağlanmış, ister Rusya'dan ödünç alınmış olsun, Çin gibi bir ülkenin ekonomik ihtiyaçları için yeterli değildi. Ve Çin-Sovyet bölünmesiyle Ruslardan gelen mali ve teknik yardım birden kesiliverdi. Mao'nun ev büyüklüğünde binlerce çelik fabrikasının kurulmasını teşvik etme yoluyla ileri doğru büyük sıçrayış gerçekleştirmek için verdiği budalaca kararlar ve teknik uzmanların, profesyonel yöneticilerin ve yetişmiş iktisatçıların gözden düşmesine yol açan kültür devrimi kampanyası gelişmeyi epey yavaşlattı. Son olarak da ÇHC'nin 1950'li ve 1960'lı yıllar boyunca yürüttüğü kavgacı politika ve komşularının hemen hepsiyle askeri çatışmalara girmesi sonucunda ülkenin kıt kaynaklarının fazlasıyla büyük bir bölümü silahlı kuvvetlere ayrılmak zorundaydı. Kültür devrimi dönemi ekonomik açıdan tümüyle kötü geçmedi. Bu devrim hiç olmazsa kırsal alanların önemini vurgulamış, gelişmiş tarım tekniklerini olduğu kadar küçük çaplı sanayileri de harekete geçirmiş, temel sağlık ve toplum hizmetlerini köylere taşımıştır. Bununla birlikte milli hasılada önemli artışlar ancak sanayileşme ile altyapıda sağlanacak iyileştirmeler ve uzun vadeli yatırımlarla sağlanabilirdi. Kültür devriminin hızının kesilmesi ve Birleşik Devletler, Japonya ve başka ileri ekonomilerle olan ticaretin artışı bunların hepsi için yararlı olmuştur. Çin'in kendisine ait kömür ve petrol kaynaklarından da hızla yararlanıldı. Pek çok değerli mineral stoklarından da. 1980'e gelindiğinde Çin'in 37 milyon tonluk çelik verimi İngiltere'nin ya da Fransa'nınkinin epey üzerindeydi ve modern kaynaklardan yaptığı enerji tüketimi ileri gelen ülkelerin hepsininkinin iki katıydı. O sıralarda dünya imalat sanayi üretimi içindeki payı da 1973'te %3.9 iken %5.0'a yükselmiş. Batı Almanya ile olan farkı giderek kapanıyordu. Son zamanlarda elde edilen bu çarpıcı büyüme sıkıntısız olmamış ve parti liderleri ülkenin 4 alanda çağdaşlaşması için konan hedefleri düşünerek yeniden ayarlamalar yapmak zorunda kalmışlardır. Şu noktayı da tekrarlamak gerekir ki Çin'in refah ve verimiyle ilgili istatistiklerin tümü kişi başına değerlerle gösterildikleri zaman ülkenin nispi ekonomik geriliği gene açığa çıkmaktadır. Ancak bu yetersizliklere rağmen Asyalı devin nihayet harekete geçtiği ve oynamayı amaçladığı büyük güç rolü için yeterli bir ekonomik temeli inşa etmeye kararlı olduğu zaman içinde açıklık kazanmıştır. Nixon'ın Temmuz 1971 tarihli konuşmasında 5. ekonomik güç bölgesi olarak belirlediği yer Batı Avrupa olmuştu. Tabii bu Çin, SSCB ve Birleşik Devletler gibi birliğini kurmuş, iddiacı bir güç demek olmaktan çok coğrafyayla ilgili bir ifadeydi. Terimin kendisi bile farklı kimseler için farklı anlamlar taşıyordu. Rus egemenliği altındaki alanın dışında kalan ülkelerin tümü olabiliyordu. O zaman İskandinavya, Yunanistan ve Türkiye'yi de içine alırdı. İlk başta kurulmuş ya da genişletilmiş, haliyle hiç olmazsa kuramsal bir çerçeveye sahip, Avrupa ekonomik topluluğu anlamına gelebiliyordu ya da çoğu kez önceki büyük devletlerin İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya oluşturduğu ve söz gelimi BD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'ya karşı ya da Orta Doğu'da yeni bir politika başlatmadan önce dayanışma ihtiyacı duyabileceği devletler kümesi için bir kısaltma niyetine kullanılıyordu. Ancak bu kadarı bile doğabilecek anlam kargaşasının hepsi değildi. Çünkü bu dönemin büyük bir bölümünde İngilizler Avrupa'nın Manş Denizi'nin öbür yakasında başladığını düşündüler. Dahası kıtanın 1945 sonrasındaki bölünmüşlüğünü yalnızca geçici bir durum sayan ve bu dönemin ardından her iki taraftaki ülkelerin de daha büyük bir birleşme içine gireceğini düşünen çok sayıda ciddi Avrupa Birliği savunucusu ve tabii ki Alman milliyetçileri vardı. O halde politik ve yapısal açıdan Avrupa, hatta Batı Avrupa terimini sözün gelişi diye kullanmaktan öte bir amaçla kullanmak zor olmuştur ya da belirsiz bir kültürel coğrafi kavram niteliği vardır. Ancak ekonomik açıdan bakıldığı zaman bu yıllarda Avrupa'nın her yanında olup bitenler arasında temel bir benzerlik var gibi görünüyordu. En önemli özellik sürekli ve yüksek bir ekonomik büyüme düzeyiydi. 1949-1950'de çoğu ülke yeniden savaş öncesindeki verim düzeylerine dönmüşler, kimileri de tabii ki özellikle savaş sırasında tarafsız kalanlar bu düzeyleri önemli ölçüde aşmıştı. Ama bundan sonra her yıl imalat verimi arttı. İhracatta görülmedik düzeylerde büyüme oldu. Tam istihdam olağanüstü ölçülerde gerçekleşti. Tarihsel açıdan bakıldığında yüksek olan düzeylerde harcanabilir gelir ve sermaye yatırımı sağlandı. Sonuçta Japonya bir yana bırakılırsa Avrupa dünyanın en hızlı gelişen bölgesi oldu. 1950-1970 yılları arasında Avrupa'nın gayri safi yurt içi hasılası ortalama yılda %5.5, kişi başına da %4.4 arttı. Bu alanlardaki dünya ortalamaları ise sırayla %5.0 ve %3.0'dı. Sanayi üretimi ise daha büyük bir hızla ve dünyadaki %5.9 oranına karşı %7.1 oranında artış gösterdi. Böylece 1970'e gelindiğinde Avrupa'nın kişi başına verimi 1950'de olduğundan neredeyse 2,5 kat fazlaydı. Şu da ilginç bir noktadır ki bu büyümeye kıtanın tüm bölümleri ortak olmuştur. Kuzeybatı Avrupa'nın sanayi merkezinde Akdeniz ülkelerinde, Doğu Avrupa'da ağır aksak işleyen İngiliz ekonomisi bile bu dönemde 10 yıllar boyu olmadığı kadar hızla büyüdü. Avrupa'nın dünya ekonomisi içinde başkalarına göre sahip olduğu ve yüzyılın başlamasıyla gerileme gösteren konumun kısa bir süre içinde güçlenmeye başlaması da şaşırtıcı değildi. 1950'den 1970'e uzanan dönemde Avrupa'nın dünya mal ve hizmetler verimi içindeki payı GSYH %37'den %41'e çıkmış, sanayi üretiminde ise %39'dan %48'e ulaşan daha büyük bir artış kaydedilmiştir. CIA'nin hem 1960'da hem 1970'de verdiği rakamlar, bunların tartışılabilir nitelikte istatistiklere dayandığı da doğrudur. Avrupa topluluğunun gayri safi dünya hasılası içinde Birleşik Devletler'den bile daha büyük bir paya sahip olduğunu ve bunun Sovyetler Birliği'nin payının iki katı olduğunu gösteriyordu. Avrupa'nın ekonomik toparlanmasının ardındaki sebepler üzerinde düşünüldüğünde hiç de şaşırtıcı değildir. Fazlasıyla uzun bir süre kıtanın büyük bir bölümünde istilalar, uzayıp giden savaşlar ve yabancı işgalleri, kentlerin, fabrikaların, kara ve demir yollarının bombalanması, ablukalar dolayısıyla çekilen yiyecek ve ham madde darlığı, milyonlarca insanın askere alınması ve milyonlarca hayvanın telef olmasıyla sıkıntılar yaşanmıştı. Savaş başlamadan önce bile Avrupa'nın doğal ekonomik gelişmesi, yani yeni enerji ve üretim kaynakları ortaya çıkar, yeni pazarlar harekete geçer, yeni teknoloji yayılırken bir bölgeden öbürüne evrim sonucu olan büyüme, milliyetçi eğilimli Machtstaat, askeri güce dayalı devlet, çevrenin notu, eylemleri yüzünden bozulmaya uğramıştı. Giderek yükselen gümrük duvarları mal sağlayanları pazarlarından ayırmıştı. Devlet yardımları yetersiz firma ve çiftçileri yabancı rekabeti karşısında korumuştu. Ulusal gelirden ticari girişimler yerine silahlanma harcamalarına giderek daha çok para ayrılmıştı. O halde bu tür bir engeller ve otarşi ekonomik milliyetçilik ve başkalarına zarar vererek kazanç sağlama ortamı içinde Avrupa'nın ekonomik büyümesini en üst düzeye çıkarmak mümkün değildi. 1945'ten sonra ise yalnızca geçmişin yanlışlarına düşmeyecek ekonomik yapılar kurmaya kararlı Monet, Spak ve Holstein gibi yeni Avrupalılar değil, kendisiyle işbirliğine dayalı bir atılım olmak kaydıyla Avrupa'nın ekonomik kalkınmasını Marshall Planı ve başka yardım projeleri yoluyla finanse etmek isteyen, yardımsever ve iyilik etmeye hazır bir Birleşik Devletler de vardı. Böylece ekonomik potansiyeli savaş ve politika yüzünden bozulmaya uğramış ve yeterince kullanılmamış olan Avrupa'nın önünde artık bu eksikleri gidermek için bir fırsat vardı. Kıtanın hem doğu hem batı bölümlerinde her şeyi yeniden inşa etmek yoluyla yaygın bir kararlılık ve 1930'lu yılların budalalıklarından ders alma isteği görülüyordu. Devlet planlamacılığı, ister Keynesçi ister sosyalizme özgü çeşidiyle olsun, toplumsal ve ekonomik düzelme yolundaki bu istek için yoğun bir itici güç sağladı. Eski yapıların çöküşü ya da gözden düşmesi yenilikleri kolaylaştırdı. Birleşik Devletler Marshall Planı yardımları çerçevesinde milyonlarca dolar vermekle kalmadı. Bu paralar için yerinde bir ifadeyle kritik zamanda yapılan kuvvet aşısı denmiştir. Avrupa devletlerinin altına sığınacakları bir savunma şemsiyesi de sağladı. Hem İngiltere'nin hem Fransa'nın Kore Savaşı sırasında ve sömürgecilikleri bitmeden önceki dönemde savunmaya çok büyük paralar harcadıkları doğrudur. Ancak onlar da tüm komşuları da Birleşik Devletler tarafından korunmamış olsalar, kıt kaynaklardan çok daha büyük bir bölümü silahlanmaya ayırmak zorunda kalacaklardı. Ticaret engelleri azaldığı için firmalar ve kişiler çok daha geniş bir pazar içinde gelişebiliyorlardı. Bu özellikle böyleydi. Çünkü gelişmiş ülkeler arasındaki ticaret, bu örnekte Avrupa devletlerinin kendileri arasında her zaman için başka yerde ticaret yapmaktan daha karlıydı. Bunun da sebebi karşılıklı talebin daha büyük olmasından ibaretti. Bu 10 yıllarda Avrupa'nın dış ticareti her şeyden daha büyük hızla artmışsa, bunun başlıca sebebi komşular arasında çok daha fazla alışveriş olmasıydı. 1950'den sonraki 25-30 yıl içindeki kişi başına gelir, bu tarihten önceki 150 yıl boyunca olduğu kadar artmıştır. Bu değişikliğin sosyoekonomik hızı gerçekten olağanüstüydü. Batı Almanya'nın çalışan nüfusunun tarım, ormancılık ve bağcılıkla uğraşan bölümü, 1950'de %24.6 iken, 1973'te %7.5'e düştü. Fransa'da ise aynı süre içinde %28.2'den %12.2'ye, 1980'de de %8.8'e indi. Harcanabilir gelirler sanayileşmenin yayılmasıyla büyüdü. Batı Almanya'da kişi başına gelir, 1949'da 320 dolarken 1978'de 9.131 dolara fırladı. İtalya'da ise 1960'da 638 dolarken 1979'da 5.147 dolara yükseldi. Batı Almanya'da her 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 6.3'ten 1948, 227'ye 1970, Fransa'da da 37'den 252'ye çıktı. İnsan nasıl bir yöntemle ölçerse ölçsün, bölgesel eşitsizliklerin sürmesine rağmen çok büyük kazançlar elde edildiğini gösteren işaretler açıktı. Eski büyük güçlerin her birinde olup bitenler incelenirse, bu genel ekonomik büyüme ve değişikliğin hem hızı hem sonuçlarındaki geniş farklılıklar açıkça görülecektir. Alplerin güneyinde gazetecilerin abartarak İtalyan mucizesi diye adlandırdıkları şey oldu. Ülkenin GSMH'si gerçek değerlerle 1948'den sonra iki savaş arasındaki yıllarda olanın hemen hemen 3 katı hızla yükseldi.